Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber NZXT N7B550 arkadaşlar ATX formunda AM4 yani AMD işlemcileri destekleyen versiyonu arkadaşlar bu. Anakartı inceleyeceğiz. Evet, NZXT kasasıyla sıvı soğutucusuyla biliyorsunuz ama anakartı nasıl? Bir defa baştan söyleyeyim, şu zamana kadar gördüğünüz anakartlara tasarım anlamında pek benzemiyor. Ama detaylara inmek lazım. Şimdi incelemeye geçelim. Kutusundan başlayalım. Kutu bir ekran kartı kutusu gibi, kılıf ve kutunun kendisi ayrı. Normalde anakartı o kaplanmış kutunun üstüne koyup kurabilirsiniz. Bu kutu öyle değil, lakin anakart yumuşak bir malzemenin içerisinde muhafaza edilmiş halde geliyor. İçinden 4 tane SATA kablosu, Wi-Fi için 2 tane anten, M.2 SSD'ler için vidalar, devamında da alışılageldik dokümantasyonlar var. 3 yıl garantili. ATX form faktöründe bir anakart, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor olması tek başına bu anakartı rakiplerinden hemen ayırıyor. Bence en önemli özelliği zaten rengini fazlasıyla belli etmesi, tematik olması. Tematik bir kasa kuruyorsanız, odaklandığınız renk siyah veyahut beyazsa bu anakart kasanızdaki en büyük tamamlayıcı olacak, net. Şunu merak etmiş olabilirsiniz, plastik malzeme mi bu kaplamalar? Hayır, neredeyse hepsi metal malzemeden soğuk metalisini geçirecek ve pek esnemeyecek kadar da kalınlar. Neredeyse dememin bir sebebi var tabii. Sadece giriş çıkışların üstündeki kaplama plastik malzeme, kameraya yansımıyor olabilir, bir ton farklı bir siyah ama çok çok dikkat ederseniz fark edebileceğiniz kadar, yani bir sorun değil, sadece bir detay. M.2 slotlarına nereden ulaşacağız? Pek görünür de değiller. İki tane kapak var arkadaşlar. Bunlar ne zırıltı yapacak kadar gevşek ne de çıkarırken zorlayan kapaklar. Neden? Çünkü çıkarmak istediğiniz tarafta mıknatıs, diğer tarafında da tırnak var. Giriş çıkışlarda 4 tane 1. jenerasyon 5 gigabit tip A ve bir tanesi tip C olmak üzere 4 tane de 2. jenerasyon 10 gigabitlik USB portu var, 2 tane de USB 2.0. HDMI portu 2.1 standardında aslında, 4K 60 Hz demişler ama sebebi şu, 4K 120 Hz verebilen bir entegre GPU yok henüz. Wi-Fi 6E standardı AX810 adaptörüyle geliyor. Toplamda ve kağıt üstünde 2.4 gigabit'e kadar destekli. Benim testler sonucu aldığımızı görüyorsunuz. Gayet iyi. Menzili ve stabilitesi de sorunsuz. Kablolu bağlantı için 2.5 gigabitlik Realtek 8125BG var. Bu porta 2.5 gigabit bağlantı verebilecek bir altyapınız varsa veyahut bir medya sunucusu mesela, gigabit hıza göre ciddi fark edecek. Ses tarafında yine Realtek'in sıklıkla gördüğümüz ALC1220'si var. 8 kanal destekli 32 bit 192 kHz bir Yonga. Japon üretimi Nichicon Fine Gold serisi kapasitörlerle desteklenmiş. SteelSeries Arctis Prime gibi doyurması aslında güç kulaklıkları, maksimum ses anlamında yeterince besler. USB kulaklıkların bu Yonga ile bağlantıları işleri yok zaten. Clear CMOS butonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki bir hız açırtma denemesi yaptık ama çok başarılı sonuçlanmadı. Sistem açılmıyor. Basıyoruz arkadaşlar. BIOS'u varsayılan ayarlara çekiyor. Sonrasında bir tane de BIOS flashback butonu var. Bu da ne işe yarıyor? Üzerinde CPU veyahut RAM olmadan arkadaşlar, burası önemli. Hemen ilgili portuna belleğinizi takıyorsunuz. İçerisinde güncel BIOS'u oluyor ve BIOS flashback butonunu basıp üzerindeki BIOS'u hemen güncelleyebiliyorsunuz. Şimdi bu tür butonlar, bu tür özellikler arkadaşlar öyle 1500 liralık anakartlarda maalesef olmuyor. Ülkemiz ekonomisidir, şudur budur derken bir de üst segmente iyice bu tür şeyleri taşıma planları gözlemliyoruz her markada. Ama B550 anakart olmasına bakmayın arkadaşlar. Oldukça dolu bir B550. Bu özellikler artık üst segment, yüksek nitelikteki anakartlarda gördüğümüz şeyler.
4 tane RAM yuvası, ECC RAM'ler de takılabiliyor. 128 GB ve 4733 MHz'e kadar çift kanal DDR4 destekli. Renklerle ikişerli gruplara ayrılmamışlar. Her şeyi siyah tutmakta kararlılık göstermişler. AM4 CPU yuvası, 3000, 4000, 5000 serisi tüm işlemcileri takabiliyorsunuz. RX Vega 11'li APU 3400G ve 3200G destekli değil. 6 katmanlı bir PCB, düşük ve yüksek hızlı sinyallerin yönetilmesindeki etkinliği arttırıyor. Kaba tabirle hız açırtmada işe yarıyor. 12+2 faz kurulumuyla geliyor. DRMOS 50 amper destekli bir kurulum. X570 anakartlarda 14+4+2 faz ve 70 amper civarı görebiliyoruz. Ama daha pahalı modellerinde, fiyatı segmentindeki X570'lerde kurulumlar genelde böyle. şimdi daha ince detaylara inelim isterseniz. 2280'e kadar M.2 slotlarından ilki PCI Express 4.0 yani 4. jenerasyon SSD'leri destekliyor. İkincisi PCI Express 3.0 ve kullanıldığı takdirde 6 SATA portunun 3'ünü paylaşıyor. CPU ve AIO'lar için pompa konnektörü 24 watt destekli, 5 tane de 4000 devir ayarlı fan portu var. 5 volt adreslenebilir ve 12 volt led şerit portu var. İkisi de 3 amper destekli. Misal veriyorum, 12 volt porta 2 metre 50-50 led şerit takılabilir. Fanlarda RGB şeritlerde NZX'de cam ile kontrol edilebilir. Gayet sade, detaylara boğmayan bir arayüzü var zaten. Debug ledleri de var. Sistem açılmadı diyelim, bunlar üzerinden sorun hangi donanımdaymış şeklinde yol gösterebilir. Bir tane ikinci jenerasyon USB 3.2 Type-C portu var. Yeni nesil kasalarda önlerinde bu standartta port oluyor zaten. En azından bir kısmında, ama mutlaka Type-A lazım olur. Onun için de 3.2 birinci jenerasyon 2 port ve 6 tane USB 2.0 port çıkışı alabilirsiniz. Yine lüks özelliklerinden birine geldik. Anakartın üzerinde atanmış güç ve reset butonu var.
Çok kritik bir sorunun cevabını vermek lazım aslında arkadaşlar. Ben de çok merak ediyordum. Şimdi biz NZXT'yi kasa üretiyor, sıvı soğutucu üretiyor biliyorduk. Bu anakartı da gerçekten kendileri mi üretti? Şöyle bir şey var arkadaşlar, iş birliklerine giriyorlar. Mesela Z370 anakartları EGS üretiyordu. Z390'ları arkadaşlar Elite Group üretiyordu. Z490'ları Ezrock üretiyordu. Ve N7 B550'de arkadaşlar Ezrock üretimi, bilginiz olsun. Ezrock giriş, orta, üst segment anakartları bulunan sağlam bir marka. Güvenebileceğiniz bir marka arkadaşlar. Hatta TR40 soketli anakartlarda, yani Threadripper'lı anakartlarda arkadaşlar 5 ayrı dünya skorları var. Dünya rekorları var. Dolayısıyla hani güven konusunda herhangi bir sıkıntı olmasın, öyle bir hani olumsuz düşünce oluşmasın aklınızda. Ve bu anakartın hani Ezrock tarafında baktığımızda bir benzeri var mı? Kendi Ezrock ismiyle beraber geçen. Hayır. Neden? Çünkü NZXT bütün tasarım işini kendi eline almış. NZXT'nin kasalarıyla uyumlu olabilmesi açısından, ki bu tasarım gerçekten hani çok görebileceğiniz bir tasarım değil arkadaşlar. Kendine münhasır bir tasarım. Kendi kasalarıyla uyumlu olsun diye hani Ezrock üretimini yapıyor belki, ama tasarım işini tamamen NZXT ele almış.
Sıra sistemi kurmaya geldi. Kullanacağım kasa NZXT H510 Elite. Daha önce incelemesini yapmıştık zaten. Yine beyaz ve siyah renk seçeneğiyle gelen bir kasa. Önü temperli camlı ve ayar RGB fanları var. Ben bunları bu kurulumda çıkardım. İçinde LED şeridi var. CAM yazılımıyla kontrol edilebiliyor. NZXT'nin bu boyutlardaki çok yer kaplamayan premium kasalarından, şık kasalarından biri. Sıvı soğutucu tarafında yine NZXT'nin Kraken X53'ünü temin ettim. 240 mm'lik bir radyatörü var ve piyasadaki en sessiz AIO'lardan biri. Işıl ışıl fanları yok belki ama soğutma performansı tatminkar. Kurulum tarafında giriş çıkış plakasının entegre oluşu bir zahmeti ortadan kaldırıyor tabii. Sıvı soğutmayı kasanın önüne takmak icap ediyor, zira kompakt mid-tower bir kasa bu. Kasada anakartta beyaz olabilir veyahut siyah beyaz kontrastı olabilir. Daha çekici bir tema yakalanabilir. Ama siyahın zerafeti diye bir şey var bence. O zerafet, bu zerafet. Hatta düz H510 alıp, yani önü düz panel olan, görece daha oturaklı bir tasarıma gidebilirsiniz. Performans testlerine başlamadan önce P1.50 BIOS güncellemesini yaptım ve Ryzen 5 5600X'i taktım. Aslında bu anakarta en az 5800X yakışırdı, kesinlikle haklısınız ama maalesef elimde yok. Kingston Fury 2x8 GB yani 16 GB'lık DDR4 3600 MHz CL17 RAM kiti ile destekledim. Ufak bir not, tavsiye edebileceğim başarılı bir RAM'dir kendisi. DOCP açtım. İşlemci Cinebench'te mesela tüm çekirdekleri için 4 GHz civarında çalıştı. Stres testinde 4-4.3 GHz arasında gezdi. Bir sonraki aşamada Precision Boost'u açtım. Termal bütçe müsait oldukça işlemci çekirdek hızını tüm çekirdekler için kendi arttırıyor. Kraken X53 ile fanlar sessiz modda, işlemci tüm çekirdekler için Cinebench'te 4.45 GHz civarında seyretti. Hız ışırtmayı kendim ele aldığımda ise 1.275 volt ile 4.65 GHz'e kadar çıkartabildim. 4.75 GHz ise 1.35 voltun üzerinde çıkabiliyor ama zorlama oluyor, artık işlemcinin limitlerine geliyorsunuz. 1.275 volt ile sentetik tam yükte Kraken X53 sessiz modda olmasına rağmen 70 derecede tuttu. Usul usul sorunsuz çalışıyor. MOSFET ısıları da sorunsuz. NZXT N7B550. Ben testlerini yaparken 2800 liraydı arkadaşlar. İncelemesini yapıp yayınlayana kadar 3000 TL civarı oldu. Yani güncel fiyatına mutlaka kendiniz bakın. Bir defa tasarım NZXT tasarımı. Kasa ve anakartın teması bayağı tutuyor. Bu uyumu bir başka markada bulamıyorsunuz. Önemli bir görsel tercih sebebi bence. Performans olarak bakarsak 5900X'in de altından kalkabilir bir anakart. Fiyat segmenti X570 anakartlarla benzer faz kurulumuna sahip. B550'ler oldukça dolu geldiler zaten. Fiyatları da benzer kalıyor. RGB'yi benim gibi fazlasıyla seven olduğu kadar nefret edenler, o cümbüşten kurtulup sadeliği, oturaklı görünüşü arayanlar da var. NZXT N7B550 stabil çalışan ve bu ihtiyaca hitap eden bir anakart. Ben beğendim, özellikle H510 ile kullanmak isterdim.
Evet, böylelikle sizlerle beraber NZXT N7B550 anakartı incelemiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim bu anakart hakkında değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bana Instagram hesabım üzerinden yazabilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.